Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz Dedi Bekledi Podcast'in yeni bir bölümüne. Nasılsınız? Nasıl geçiyor gününüz? Umarım böyle şimdiye kadar geçirdiğiniz günler arasında top 5'te falandır bugün. Ha, değilse de canımız sağ olsun. Belki bu bölümle birlikte yine listede üst sıralara oynayabilir günümüz, değil mi? Değil mi? O kadar da iddiamız olsun yahu. İddia değil de temenni diyelim. İddia deyince pek kimse hoşlanmıyor. İyi dilekleri herkes seviyor ama iddialı olunmak konusunda toplumumuzca bir direncimiz var. Her neyse, hemen bak bir takım konulara girdim. Halbuki asla da bunları konuşmayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, hepimiz burada toplandık. Ne anlatacağım diye bekliyoruz. Bu başlıktan bir şeyleri sezer gibi oluyoruz ama bu kızın da başlıkları içerik hakkında öyle çok da tatmin edici bilgiler sunmuyor Allah için. O zaman Bihter neyi açıklayacak Firdevs Hanım? Yorma, yorma Meryem'cim, yorma, konuş, anlat, gir şu canına yandığımın konusuna. Senin olayın da bu. Artık anladın. Sen yazmaya, konuşmaya, iletişmeye gelmişsin. Kız ne biçim oğlaksın sen? İkizler gibi öyle. Şaka şaka şaka. O sadece senin güneş burcun. Aynen, biliyorum canım. Biliyorum, birinci evindeki Merkür-Uranüs kavuşumundan dolayı bu mürekkep düşkünü haller. Tamam, sakin. Aynen öyle. Aynen, Merkür iletişim gezegeni, mitolojideki Hermes. Aynen. Haberci, iletişimci tanrı bir şey alıyor öbür tarafa. Aa, öyle bir kargo şirketi de yok muydu? Kız reklam değildir bu arada. Ay, yoksa bu dünyada her şey birbiriyle mi ilgili? Yok artık, daha neler. tekrar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok bağırdım galiba. Biraz önce kendimi durdurmazsam bu bölümlerin neye benzeyeceğini, dolayısıyla da bilgisayarımda bu podcast'i yapmaya başladığım ilk zamanlardan kalan böyle buna benzer onlarca deneme metni olduğunu artık siz de öğrenmiş, hatta deneyimlemiş oldunuz. O günden bugüne ne kadar zaman geçmiş biliyor musunuz? Yaklaşık 1,5 sene. Şimdi zamanla ilgili konuşmak, zamanı ölçebiliyormuşuz, anlayabiliyormuşuz gibi yapmak bana çok deli işi geliyor açıkçası. Şey muhabbeti vardır ya.
Simülasyonda mıyız? Olsaydık bunu bilir miydik? Belki de şu anda bunu konuşmak.
Öf, şu an masada bir Camel Soft paketi belirdi ya. Üç tarafım üniversite gençleriyle çevrildi. Kendimi bir kampüste buldum. Başka da teşbihi beliğim yok. Demek istediğimi anladınız bence. Yani bu muhabbetlere artık hadi abicim hadi deme yaşımız bence geldi, çattı. Artık bu dünyada neler olduğunu biraz, değil mi, anlamış olmamız lazım. Yani en azından neyi asla anlamayacağımızı, anlayamayacağımızı anlamış olmamız lazım.
Özgür irade var mıdır?
Var. Al burada. Ya hadi Allah'a sen ya. Özgür irade var mı? Zaman nedir? Tanrı var mı? Aşk. Peki bu hayatın anlamı? Biraz haddini bil ya. Önünden ye, günü kurtar. Aç bir sayfa, bir şey oku bakalım. Ne demiş bizden önce bunları düşünenler? Ha, illa demişler çünkü, biliyor musun? Cilt cilt külliyat var yani. Bir uçtan başlasan ömür yetmez. O yüzden biz de bir uçtan başlamak yerine ne yapıyoruz? Ucuz bira içerek rock barlarda bunları ne yaptık? Konuştuk 20'lerde ama geçti artık o günler. Ne karaciğerimiz ne bu kafa böyle bunları artık kaldırmıyor. Ha, ne yapalım? Ne yapalım? Meryem'cim, benim önerim bir şeyleri anlamaya gerçekten ufak başlamak. Yani dünyayı, evreni anlayıp tüm bu sistemi çözmeyi hedeflemek yerine minik minik kendini anlamaktan başlamak mesela. Ha, o da bir derya deniz ama hani bir yerinden başlamak lazım diye söylüyorum. Sen kimsin mesela? Neyi savunuyorsun? Neyden kaçınıyorsun? Neye direniyorsun? Kendinle ilgili neyi savunuyorsun? Ailenle ilgili neyi savunuyorsun? Yani kendini araştırmak zaten öyle bir macera da desem çok aşırı klişe olacak. Maraton dese olmayacak. Turnuva, mücadele, hiçbiri değil yani. Bunların hepsi çok yorucu benzetmeler. Kendini araştırmak öyle koşulup koşulup terlenecek bir şey olmak zorunda da değil. Ha, öyle olacak günler de gelebilir. Ama overall'da sanki koşulan değil de süzülünen bir akış gibi. Yani bana kalırsa böyle kadife, fitilli kadife değil de ipek satenden bir dokusu var gibi sanki. Ha, hiç canımız acımayacak böyle pürüzsüz falan gibi bir şey değil. Anlatmaya çalıştım ama Kalbe'nin de dediği gibi çek dertleri, yok o değil. O değil. Şey diyorum ya. Yaraya gülümsedim. Her sabah yarayı önemsedim. Değil mi? Değil mi? Bunu yapmayı öğreneceğiz. Yani bunu yapmaya geldik. Öğreneceğiz, öğreteceğiz kendimize. Zaten marifet o. Yani kendini yarasıyla, beresiyle, deresiyle, yeresiyle, hatta şifresiyle ve buna devam etmek için inanılmaz bir arzu duymama rağmen son olarak kenesiyle, ki burada bilmeden de kinayeli bir anlatım yapmış olabilirim. Çünkü bazı dertler değil mi, kene gibi yapışıyor. Yani demek istediğim, hepsiyle beraber bu kişi kim yahu araştırmasında benimsenecek olan bütünsel bir yaklaşım elbette bazen canımızı da yakacak. Mühim değil, yaksın yani, hallederiz. Ya ben yani size asıl onu diyeceğim. Mühim değil, mühim değil arkadaşlar. Korkmayın, korkmayın bu kadar, kaçmayın canınız yanacak diye. Korkmayın bu kadar ya. Bir şeyi çok istiyorsunuz ama beklemeniz lazım. Hah, canınız sıkıldı bile, al. Şimdi yani sadece bekleyecek olmak bile canınızı sıkıyor. Şöyle dursun, zorluklar, başarısızlıklar, reddedilişler. Ya ille de benim olsun ister çamur. Tamam, al senin olsun ama bekleyeceksin, al yine sıkıldı. Yani bu insanları ben mutlu edemiyorum, ben eğleyemiyorum. Herkes her şey hemen olsun, benim olsun ve hani çok da bir bedel ödemeyeyim istiyor. Böyle herkes perfect deal'ın peşinde. En güzelleri sizin olsun, kuzum benim, hiç gözüm yok. Hiç gözüm yok ama bir gerçek çok net atlanıyor. Bedeli var aşkım. Öyle hem pastam dursun hem karnım doysun. Olmaz. Olmaz bir tanem Turşihan, olmaz. Bazen birine şunu yapacağım, buna karar verdim, İşte şunu deneyeceğim falan diyorum. Aa diyor, ama ya bunun şöyle sonuçları olabilir ha. Bak dikkat et, başına şu gelebilir. Böyle bir, yani görülmeyeni görmüş gibi anlattığı ihtimaller gerçekten var. Haklı. Yani bunlar var ve bunlar kabulüm. Göze aldım ya. Kimse bedel ödemeye yanaşmıyor. Hep ama hep kazanmak istiyor. Hatta yani mümkünse çok kısa sürede ve en çoğunu kazanmak istiyor herkes. Baharda yürümeyi seçtiysem alerjim tutacak. Ha yine de yürümeyi çok isteyebilirim. Yani öyle çok isteyebilirim ki neyse ne deyip yola çıkabilirim. Ama sonra eve döndüğümde ya burnum akıyor, gözüm kaşınıyor diye şikayet etmek, nasıl diyeyim yani, bana çok çocukça geliyor. Ben bunu gerçekten çocuk olduğum dönemde yapıyordum. 18 yaşında ailemin yanından ayrıldım, işte üniversiteye gittim. Ve senelerce de onları çok özlediğim için, sık sık göremediğim için şikayet ettim durdum. Yani hem kendi başıma yaşıyor olmak istiyordum hem de onları özlemiyor olmak istiyordum. Sonra yine bir gün birine böyle mızmızlanırken kulağım ne söylediğimi duydu. Bu pekmezim dökülmesincilik orada dank etti bana. Hayatta her şey için bedel ödemek zorunda değiliz bakın. Yani öyle kazıdık tırnaklarla gibi arabesk bir şey değil söylediğim. Bazı şeyler çok kolay olur, kucağa düşer. Ne güzel de olur yani. Keşke hep öyle olsa. Bana uyar ama olmuyor. Olmadığında ne yapıyorsunuz? Beklemek zorunda olmakla ne yapıyorsunuz? İstediğiniz şeyin size gelmesine daha çok olduğunda ne yapıyorsunuz? O zaman siz kimsiniz? Sabretmek çoğunluk için böyle zamanla ters orantılı çalışan bir süreç gibi işliyor. Yani sabır sanki elimizdeki sınırlı bir kaynakmış da istediğimiz şeyi elde etme yolunda böyle lütfedip zamana biraz biraz borç veriyormuşuz gibi davranıyoruz. Nefesimizi tutar gibi, dişimizi sıkar gibi sabrediyoruz. O yüzden de haliyle sonuna gelirken bir patlama olması gerekiyormuş gibi. Eğer sabrın sonu selamet değilse muhakkak yıkıcı bir sonmuş gibi de bir kabul var. Yani dümdüz olmadı ya, olmadı bu sefer, olamadığı kabul etmek pek yaygın bir anlayış değil. Süreçte, o sabredildiği süreçte aksayan her şey bekleyişin tansiyonunu arttırdığı için dramatik bir son vuku buluyor her seferinde. Ya küçükken anne babalarımız bizi böyle, bak sabrım tükeniyor artık ha falan diye alttan alta tehdit ederdi ya, böyle işte akşam görüşeceğiz seninle falan diye. Yani böyle yapmaya devam edersen kısa zaman sonra başına hayırlı şeyler gelmeyecek mesajını bu cümleyle verirlerdi genelde. Diyorum ki acaba sabır kavramı orada mı öyle kodlandı bize? Çünkü sabrettiğimiz sürecin sonunda beklentilerimizin karşılığını alamazsak nedense sanki alnımıza bir kara çalınıyormuş, dünya başımıza yıkılıyormuş gibi davranıyoruz. Hadi şimdi hep birlikte hayal kırıklığını normalize edelim. Hayal kırıklığı, üzüntü, öfke, bunların hepsi çok normal. Yani sabrın sonu selamete ermezse bunlar gelir, gelebilir. Ama bu gelen duygular bizim beceriksizliğimizin bir göstergesi olmadığı gibi istediğimiz şeye küsmemiz için de gerekçe değil. Benim kendi sabır anlayışım böyle zamana verdiğim bir borç gibi çalışmıyor. Çünkü öyle olunca sürekli karşılığını ne zaman alacağım diye bekliyorum. Beklenti, bekleme süresinin neşesini kaçıran bir şey. Benim sabır anlayışım daha çok beni hedefime götürecek doğal bir kaynağım gibi. İçsel benzinim yani. Elbette sahip olduğum tüm içsel kaynaklar gibi onun da bakımını yapmalıyım. Sonuca giden yolda çünkü bazen zor zamanlardan geçeceğim. Ve anlayacağım ki içsel kaynağım azalmış. İşte sabır rezervlerim tükeniyor. Artık doğada bir yürüyüş mü yapılır? Çilingir masası mı kurulur? Meditasyon mu? Dua mı? Anneni mi arıyorsun? Karaoke'ye mi gidiyorsun? Yani bir fulle kendine. Senin depon nasıl doluyorsa doldur. Yani o kadar da tanı kendini. Artık onu da ben söylemeyeyim. Yeter ki bir yola çıktığında yolun tamamı tek ve büyük bir nefesmiş gibi yürüme. O yolu yürürken nefesini tutma. Çünkü nefes alıp vermiyorsan yaşıyorsun diyebilir miyiz? Korktuğumuzda böyle diye nefesimizi tutarız. Zorlandığımızda tutarız. Bir tehlike anında tutulur nefes. Nefesi tutmak, zamanı tutmak, zamanı durdurmak demek. Çünkü nefes aldığım sürece yaşıyorum ben. Nefes al, nefes ver, arada mola ver. Yolun sana kendine nasıl davranman gerektiğini öğretmesine izin ver. Çünkü bir bakacaksın, ben böyle mola vermenin bana iyi geldiğini sanıyordum ama artık demek ki bu bana o kadar da iyi gelmiyor. Buraya yeni bir şey bulayım diyeceksin. Kendini güncelleyeceksin yani. Çünkü irili ufaklı, taşlı topraklı çıktığın her yol sendeki kendin bilgisini güncelleyecek. İçinden geçtiğin her duygu eğer sen yaşamayı reddetmezsen yanına kar kalacak. Çünkü bunlar sadece duygu, illaki geçecek. Biz sabit kalacağız. Onlar gelip geçecek. Sonra biz yolumuza devam edeceğiz. Eğer duyguları sabit alıp eylemlerimizi ona göre hizalarsak bir adım ileri gidemeyiz. Çare duygulara hizalanmak yerine duygularla çalışmak yani. Ben şey gibi düşünüyorum. Duygularım benim 3 yaşındaki çocuğum ve tamamen içgüdüsel ve dürtüsel tepkiler veriyor. Uyumak istediğinde uyuyor, ağlayacaksa ağlıyor, kaka yapmak istediğinde önce bir tuvalet bulayım diye düşünmüyor. Ne geliyorsa baskılamadan, kontrol etmeye çalışmadan yaşıyor. Şimdi bu çocuğa nasıl şey diyemiyorsak, işte şimdi sırası değil ağlayamazsın diyemiyorsak, duygularımıza da bir bebeğe yaklaştığımız ihtimam ve şefkatle yaklaşıp ihtiyaçlarını görebilmeliyiz. Ama gel gelelim yetişkin hayatımızı da 3 yaşındaki bir bebeğin kararlarına göre yaşayacak değiliz. Yani sadece onun ilkel ve dürtüsel ihtiyaçlarını görüp baskılamadan regüle etmenin yollarını bulmalıyız. Ha yol yol diyerek neyi kastediyorsun? Yine soyut soyut konuşuyorsun. Doğru. Aslında yaptığımız seçimlerin bizden istedikleriyle çıktığımız yolu kastediyorum. Çünkü bir bakıma aslında ödeyeceğimiz bedeli seçiyoruz her seçimimizde. Yani uzman doktor olmayı seçtiğimizde ciddi bir çalışma temposunu da seçiyoruz değil mi? TUS'a hazırlanıyoruz. Ya da işte kelepir fiyata bir ev aldığımızda içine yapacağımız tadilatın tüm maddi manevi yükünü de seçiyoruz. Ebeveyn olmaya karar verdiğimizde kendimize daha az vakit ayırmakla el sıkışıyoruz. Ünlü olmayı seçtiğimizde her adımımıza dikkat etmek kendiliğinden geliyor. Bilinçli seçimlerimizle beraber çıktığımız yoldan bahsediyorum yani. Yoksa hesapta yokken bam diye başımıza gelen bir şeyle nasıl baş edeceğimizi ben de bilmiyorum. Ama bir şeyi seçtik ve çok istiyoruz yani onu. İstediğimizi almak için de biraz sıkıya gelmemiz lazım. Özverili olmamız, bazı şeylerden feragat etmemiz, belki beklememiz gerekiyor. İşte o zaman ağlamanın, mızmızlanmanın, sonuca gidecek kısa yollar kovalamanın bir manası yok diyorum. En azından yetişkin hayatında bir geçerliliği yok. Gerçekçi bir şekilde seçimimizin bizden ne istediğini tespit etmek ve kendi duygusal durumumuzu, maddi manevi gücümüzü, günlük hayatımızı o seçime ve o seçimin bedellerine göre yeniden düzenlemek. Yani dediğim gibi mola verilecekse mola vermek, gaza basılacaksa basmak, o devam etme gücünü nasıl çiçek açtıracağımız üzerine pratikler yapmak bize daha canlılık dolu bir hayat verecek yani. Ben bunu yapalım diyorum. Ha yollar kolayına kaçarak, o tarafa bakmayarak, acele ederek, kısa yollar arayarak, böyle gözlerini kapatıp geçip gitmesini bekleyerek biter mi? Biter. Ama gözünüzdeki ışığı da bitirir. İnsanın kim olduğunu büyük ölçüde bence zor yerlerde kalıp zor şeylerle ne yaptığı belirliyor. Yani bunu böyle bir test gibi, sınav gibi düşünmüyorum aslında ben. Adamların bir şarkısı var ya. Zor zamanlar olur, nasıl çıkarsın içinden, omurgan öyle şekillenir diye. O da var ama ben öyle geçtiğimiz bir sınav gibi düşünmüyorum. Çünkü sınava çalışıp girersin. Elindeki bilgi bellidir, neye sahip olduğunu bilirsin. Ama hayatta öyle olmuyor. Neler yapabildiğimizi biz de bilmiyoruz. Zor zamanlarda sıkıştıkça öğreniyoruz biz de. İnsan kendi sınırlarını zorlanmadan ölçemiyor ki. Zorlanmaktan kaçarsak neler yapabileceğimizi nasıl göreceğiz? Gerçek potansiyelimizi o sıkıştığımız yerlerde bulacağız ve çok şaşıracağız. Aa bak bunu da yaptım be diyeceğiz. Bunu da becerdim. Bunun da altından kalktım. Helal olsun bana. Ben demek ki yani bunu yapabilen biriyim. E buyurun size en güzel kendim bilgisi. Sıkıştığımız her köşede güncellenen bu bilgi kısa yolu seçenlerin mahrum olduğu en kıymetli şey bence. Mesela ben eskiden duygularımla ne yapacağımı bilemediğimde yani çok sıkıştığımda ilk yaptığım şey kardeşimi aramaktı. Ona anlatırdım yani o beni sıkıştıran her neyse. Çünkü beni en yargısız şekilde dinleyecek ve anlattıklarımı benim gözümden de hani yani benim gözüme en yakın yerden de görebilecek kişi o. Gerçekten de ona anlatmak içinden geçtiğim şeyi, sıkıştığım yerleri bir rahatlama sağlardı. Ama bir zaman sonra o telefonu kapadığımda içimdeki huzursuzluğun gerçekten yok olmadığını fark eder oldum. Sonra bu yaptığımın duygularımdan kaçmanın bir yolu olduğunu fark ettim. Şöyle yapıyordum. O içinden geçtiğim durumun ağırlığı bana çok ağır geldiği için önce telefonda Melis'e anlatıyordum. Sonra eve gelip Melis kardeşim bu arada. Sonra eve gelip Mali'ye anlatıyordum ve o sıkıntıyı anlatarak onlara pay etmeye çalışıyordum. Hepsini ben kaldırmış olmayayım diye. Hani bunları benden alın çünkü ben taşıyamıyorumdu yani aslında söylediğim. Anlata anlata gerçi insan kendi de hani ne hissettiğinin farkına varıyor. Bir sağaltım yöntemi olarak da fena değil, katkılı da bir tarafı var. Ama ben bunu yükümden kurtulmak için yapıyordum. Yani yaptığın şey değil, niçin yaptığın daha önemli oluyor ya bazı durumlarda. Ben de bunu fark ettim. Yani bunun bir kaçış mekanizması olduğunu fark ettim. Hani dedim ya molalarınızın şekli değişecek diye. Benimki değişti mesela. Yani artık hiç paylaşmıyor değilim. Bazen hatta yani bile isteye yine yapıyorum yani. Evet tamam kaldıramıyorum, kaçışsa kaçış. Yok yani yapamıyorum şu an, ne yapayım? Yine arıyorum ama yani genel olarak derdimle arama kimseyi sokmamak bu ara bana daha iyi geliyor. Bu yaşımda ya da bu dönemde bilemiyorum. Belki sonra yine değişir. Şu an böyle bir minderde sakince oturup kendimi yatıştırmak, bazen bomboş bir dizi izlemek, bazen bir podcast bölümü yapmak yani derdime daha derman oluyor artık. Böyle böyle değişiyor işte kendim bilgisi. Şimdi ben bana sıkışınca ne iyi gelir biliyorum ve sabır rezervlerim tükeniyor gibi hissedersem, yani bunun işaretlerini alırsam hemen içsel güç depolarımı doldurmak için bu yolları kullanıyorum. Bunun en gözde görülür birinci işareti de bu arada bu şeylerin, hani sabır rezervlerin tükeniyor, İşler yokuş aşağı gidiyor işaretlerinin en gözle görülür olanı cansız nesnelere sinirlenmeye başlamam. Böyle kolumu kapıya çarpıp kapıya bağırıyorsam ya da işte telefonum istediğim sayfayı istediğim kadar hızlı açmadı diye küfür ediyorsam bir şeyler yanlış gidiyor demektir yani benim için. İşte bunlar hep kendini araştırarak öğrenilen şeyler. Ya her gün yeni bir maceraymış da heybemizi sırtlanıp diyar diyar geziyormuşuz gibi konuşmak istemiyorum ama böyle kendi hikayenizin kahramanı olun filan diye. Dedi bekledi de podcast pep talk yapma yeri değildir ama cesaret bence en çok rutin hayatın içinde gündemde kalması gereken bir kavram.
Rutin hayat bu en büyük kitap
derken Athena'nın bir bildiği vardı. Bu bölümde Kral TV müzik ödüllerine döndü ama niyeyse bu ara çok dinliyorum müzik herhalde ondan. Neyse yani gerçekten rutin hayat sempatik başlayan ve sıradandan vasata böyle çaktırmadan ivmelenen bir şey. Eğer rutine çok alışıp o konfor alanı dedikleri şeyin içine yerleşirsek yani kendimizi hiçbir şey için zorlamadığımız, yeni şeyler denemediğimiz bir hayat yaşarsak er ya da geç çürüyeceğiz. Ama kendimize daha iyi bir hayat yaşatmak için yeni bir şeye başlamaya cesaret edersek, bir şeyin en başında olmanın, bir şeyin acemisi olmanın rahatsızlığıyla durmayı öğrenirsek, hatalar yapmak, salak sorular sormak, bir şeyi çok iyi bilmemek, egomuzu böyle pamuk şeker gibi eritecek ve biz eriyenin yerine yenisini koyacağız. O ego hallerinin içinden koşmadan, süzülerek, sindire sindire geçeceğiz. İşte o zaman yaşamış olacağız zaten. Eskinin gidip yeninin geldiği bir akış yoksa buna yaşamak denir mi? Sadece soruyorum. İleri gitmeyen şeyler bence de geri giderler. Kendinize daha iyi bir hayat yaşatmak için en son ne yaptınız? Seçimler yapıp bunlar için kalbini ortaya koymak insanı canlı tutan, gözüne ışık veren, insanı yataktan kaldıran bir şey. Hedefine adım adım yavaş yavaş yaklaşmak. Ve bir gün oluyor biliyor musunuz? Gerçekten bana güvenin. tutturduğunuz her şey olur. Bunu ben de söylemiyorum. Bana da söylendi. İnanmadım. Sonra denedim. Oldu. Oluyor. Her gün oluyor. Bana burada şimdi manifest içeriği yaptırmayın. Bak çalışan bir sürü sistem var. Artık yaratım sözcüğüne de hiç yabancı değiliz. Kendi konunuzu bulun ve tutturun. Siz tutturdukça yol size pabuç bırakmamanız gereken şeyleri öğretecek. Bak hiçbir şeye ben kefil olmayı sevmem. Şimdi burada anlaşalım yani. Ama buna kefilim ya. Yolunuzu bulun ve o yola çıkın. Ve hemen varmayı verin ya. Ne olur. Hemen varmak için yanıp tutuşmayın. Ben varacağım yere varmak için ne zaman yanıp tutuşsam o yol çekilmez oldu. Öyle olur çünkü. Hemen her şeyden sonuç alalım. Az ekmekle çok köfte yiyelimin peşine düşmeyin. Hakikaten az ekmekle çok köfte düşebilir payınıza bu arada. Hatta bir köfte dükkanı bile düşebilir. Bu konuda da kefilim. Yani saf niyet kendi mucizesini her zaman yaratıyor. Siz bir isterken kucağınıza beş düştüğü oluyor. Oluyor, emin olun. Ama mevzu bu değil. Yani mevzu bunu kovalamak değil. Kovalamayın, koşmayın, acele etmeyin. Düşeceksiniz. Bu istediğimiz hemen olsun, şu an olsun, süreci atlayalım, sonuca gidelim işi. Yani bir şeylerde derinleşmeme arzusu. Şimdi bir önceki bölümde de ben bütün hayat bir iş mi yapacağız ya, ben sıkılırım falan dedikten sonra bu bölümde de böyle şeyler anlatıyor olmam. Ama bence ikisinin arasındaki farkı anlıyorsunuz. Yani bir hedefiniz varsa ve o hedef sizden derinleşmek istiyorsa, ciddi bir iş ise ya, yani yaptığınız işlerin ciddiyetinin farkında olun istiyorum. Ben burada ciddiyet övüyorum. Bak bu noktaya geldim. 30 yıl sonra kendi ciddiyetimle barıştıktan sonra böyle bir bölümde yapıyorum işte. Nasıl ciddiyetimle barıştığımla ilgili de bir bölüm yapacağım. Çünkü bu benim senelerce hep kaçtığım bir şey oldu. Çünkü bir şeyleri eğer çok ciddiye alırsam onlara çok ciddi emek vermem gerektiğini de kabul etmiş olacaktım. Ve o emeğin altından kalkacağıma dair en ufak bir inancım yoktu. Kendimi o kadar güçlü bulmuyordum. O yüzden de her şeyin, nasıl söyleyeyim onu, 101'ini öğreniyordum. Her şeyin girişini biliyordum. Her şeyden biraz biraz biliyordum. Yüzeysel biliyordum yani. Hiçbir şeyi derinlemesine öğrenmek için çaba sarf etmedim. Çünkü eğer bir gün buna bulaşırsam, yani bir şeylerin gerçekten iyi anlaşılması için zaman, emek, çaba vermem gerekiyor kabul edersen, bir gün bunu yapmak zorunda kalacaktım ve bunu yapamayacağımı düşündüğüm için
ya her şeyden az az bilsek de olur ya, öyle de olur ya
filan diye gezdim ortalıkta. Ama hayat bununla yüzleşeceğiniz bir yere getiriyor. Yani ya ben az az bilsem de olur ya filan dediğiniz şeylerden sizi çekip, ha bak şimdi burada işte o işe yaramıyor, bunu çok iyi bilmek zorundasın ve sabretmek zorundasın. Maalesef bu bilginin sana kendini açması için de sabretmek zorundasın. O bilginin sende, nasıl denir, demlenmesi için diyeceğim. Yani burada daha uygun bir ifade bulamadım. Gerçekten bazı bilginin demlenmesi gerekiyor. Bilgiden de öte, pratik gerçekten hayatta çok önemli bir şey. Bir tane şey var ya, hikaye. Adamın bir tanesine gidiyor yolunu kaybeden biri. Ya şu caddeye nasıl çıkarım diyor. Pratik yap dostum, pratik yap diyor o da. Gerçekten böyle. 1000 saat kuralı diye bir şey var mesela. Biliyorsunuzdur muhakkak. Bir şeyle ilgili 1000 saat harcamadan o konuda uzman sayılmıyorsun. Gerçekten her konuda değil. Dediğim gibi öyle kazı tırnaklarla gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama bazı konular hayatta sizden emek isteyecek, zaman isteyecek, bilgelik isteyecek, olgunluk isteyecek. Öyle ya işte köpüğünü alayım da geçeyim yapamayacaksınız. İşte o zaman ne yapacaksınız? Bu istediğimiz hemen olsun, süreci atlayalım da işte Hatice'ye değil neticeye bakalım falan gibi bu hız tutkusu hep bence çok fazla tamamlanmış hikaye dinlediğimiz için oldu. Ve meditasyonla dalga geçtiğimiz için de bana sorarsanız. Ne olduğu asla tam anlaşılmayan, otomatik dalga geçilen şeylerin hepsi benim ilgi alanıma girdiği için bana konuşacak çok şey çıkıyor. Birincisi, tamamlanmış hikayeleri sevgili dostlar herkes sever. Ama böyle neredeydim, nereye geldim, bakın eskiden neydim, ne oldum filan hikayelerinin o destansı güzelliği hiçbir zaman da gerçeklerle tam örtüşmüyor. Çünkü hikaye yani. Öyle kimsenin zora gelesi, zoru dinleyesi yok. O yüzden de zora muhakkak bir mutlu son yazıyorlar. Oyuna gelmeyin. Yolu bitirenlere değil, o yolda olanlara bir bakın. İkincisi, meditasyon. Duygusal dayanıklılığı geliştirmenin benim denediğim en güçlü yollarından bir tanesi. Yani ne söylesem az kalacak, eksik kalacak. Bir kitapta şey diye bir cümle vardı. Meditasyon neşeye açılan kapıdır. Ya yani daha doğru çok az şey okudum. Size öyle söyleyeyim. Bu bölümde daha çok böyle çıkılan yollardan, işte emek ve zaman isteyen spesifik hedeflerden bahsettik ama ellerini yıkarken de, birini dinlerken de, bitsin diye yapmamak o kadar anlaşılması kıymetli bir şey ki. Bitsin diye yapmamak yaptığınıza canlılık ve neşe katan bir şey. Sizin oluşunuza canlılık ve neşe katan bir şey. Meditasyonla birlikte benim denediğim, yaptığım birçok şey. Özetle bedenimi ve zihnimi tanımak için yaptığım tüm çalışmalar diyeyim. Bana böyle dingin bir neşe hali verdi. Sıkılmak diye bir şey çok kalmadı mesela benim için. Canım sıkılmıyor benim artık. Çünkü zihnim devamlı böyle eylemem, oyalamam gereken bir şey değil. Dışımdaki uyaranların farkındayım. İçimdeki kaygıyı, vesveseyi büyük oranda tanıyorum. Tabii onlar da kendini güncelliyorlar sağ olsunlar ama. İşte yani farkındalıklı kalmaya çalışıyorum en azından. Ve bu da keyifli bir şey haline geldi. Yani önceden böyle çok çaba gerektiren bir şeydi. Farkındalık, uf, şu anda anda kalmalıyım falan filan. Böyle hani bir şeyin ilk başı gerçekten hep o ilk baş çok zor oluyor. İşte bu bölümü orada pes etmeyin diye yapıyorum zaten. Hatta Mali sormuştu bir keresinde, ya bu daha zor bir şey. Ben bunu, bu nasıl benim hayatımı kolaylaştıracak diye. İşte bir şeyin başı hakikaten zor oluyor. Ondan sonra o yapmak olayı olmaya dönüşüyor. Siz o kadar çok deneyimliyorsunuz ki onu. Elini yıkarken şu anda oda nasıl kokuyor? Mesela şu an siz bunu dinlerken burnunuzda nasıl bir koku var? Hah, işte yani duyulara gelmek, bedene gelmek. Onu böyle pratik ettikçe benim beş duyum şu an duruşum nasıl? Şu an nefesim nasıl? Karnımı mı sıkıyorum? Alnımı mı sıkıyorum? Dilim damağıma mı yapışık? Mesela sürekli bunları check ediyor olmak haliyle gün içinde tabii ki pratiğin olmadığı için en başta zor bir şey oluyor. Ama bunları o kadar çok deneyim ediyorsun ki artık o sıkılı omuzlarının farkında oluyorsun ve bunu böyle kolaylıkla açıyorsun. Bir açtın, İki açtım, bir noktadan sonra artık omuzların sıkılı değil senin. Artık dilin sürekli damağına yapışık değil. Artık kaşların çatık değil. Yüzünün farkındasın, elinin farkındasın. Burnuna gelen kokunun farkındasın. Yani hayatın tam olarak içindesin. O anda ne oluyorsa onun içindesin. Değil mi? Şimdi ben de burada bir anda kalmak anlatmayayım yani. Herkes anlattı zaten. O zihnin içindeki o karman çorman, kuyruğu birbirine değmeyen tilkilerden çıkıp bedene geliyorsunuz. Daha hedonistik zevklere geliyorsunuz. Hedonizmde neşeye açılan kapıdır. Şimdi bir noktada buraya da bağlayabiliriz ama şimdi çok da uzatmayayım. Yani işte zihindeki o vesveseyi, geçmiş, gelecek, uğraştığı bir ton şeyi artık tanıyorsunuz. Dolayısıyla da bunlar gelip sizden kolay kolay dikkatinizi çalamıyor. Çünkü neden? İdmanlısın. Artık idmanlıyım ben. Senelerde zihnimi izledim. Bir minderde otur. Artık bu bedeni de biraz öğrendim. Her gün daha iyiye gideceğim tabii ki. Ama 2 sene önce burada olacağımı tahmin bile edemezdim. Demek ki emek ve zaman işte bu yüzden önemli. Pratik her şeyden önemli. Yani hayat sonuçlara odaklanarak yaşanacak bir şey gerçekten değil benim bakış açımla. Elbette hedeflerimiz olacak. Kendimize daha iyi bir hayat yaşatmak için seçtiğimiz şeyler olacak, olmalı. Bir varış noktası, ne için erken kalktığımızı, cumartesi akşamı neden dışarı çıkmak yerine o masada çalıştığımızı bize hatırlatacak bir nihai hedef lazım. Ama onu düşünüp durmak, yolun sonuna ne zaman gelmiş olabileceğimizi düşünmek falan, o yolu çok çekilmez. Yani yürüdüğümüz yolun hakkını devamlı geldik mi? Şimdi mi geldik? Ne kadar kaldı? Bu olmadıysa başkasına geçelim. Olmadı mı? Şöyle mi böyle mi diye sorup duran zihnimize yanıt aramaya çalışarak veremeyiz. O yolun hakkını vermek için sadece ilerlememiz lazım. İlerlemeye devam etmemiz lazım. Bu sorular bizi demoralize eder. Ve seçiminiz gerçek olana kadar devam etmenin, ne olursa olsun devam etmenin bir büyüsü var. Sonunda ya bunu ben yaptım ya. Ben kendime bu gerçekliği hediye ettim. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Emek emek, sabırla ve özenle, deneye yanıla, ben başardım. Bu standartları kendime ben sağladım demenin tadını, yani sanmıyorum ki bir şeyi yalap şap yapıp kısa yoldan köşeyi dönmek versin. Yani kısa yol iyidir, hoştur, kolaydır ama yani kalıcı değildir, sağlam değildir. Elbette bunun da seveni vardır. Elbette bazı yollar da öyle olmak zorundadır. Ama işte bazen olmuyor. Bazen beklemek gerekiyor. Emek emek işlemek gerekiyor bazen. Bir şeye bitsin diye başlamak o yolun sonundaki şeyi yeterince istememekle eşleşiyor benim zihnimde. Ben zaten severek yaparsam yolun nasıl bittiğini anlamayacağım ki. Ha, yolda sevmediğim zaman da gelecek. Çok sıkıştığım, bunaldığım zaman da gelecek. Onu da anlattım işte bu bölümde. Bir yoluna bakacağız. Yani yeter ki seçtiğiniz şeyi seçtiğinize emin olun. Ve şu soruyu kendinize sık sık sorun. Yani isterseniz. Kendime daha iyi bir hayat yaşatmak için ne yapıyorum? Bugün ne yaptım? Bugün kendim için ne yaptım? İşte öyle. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman sarılıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.